Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Beni Instagram'dan, daha doğrusu sosyal medyadan takip edenlerin de iyi bildiği gibi İspanya seyahatimden yeni döndüm. Ve bugün burada sizinle bu seyahat hakkındaki deneyimlerimi, bu seyahatin bana hissettirdiklerini anlatmak istedim. Eğer sizin de yolunuz bir gün buralara düşerse bu hisleri hatırlamanızı istedim. Size bugün bu hisleri anlatırken bir kitap da yardımcım olacak. Hazırsak başlayalım. Size geçtiğimiz bölümde Antoni Gaudi'nin hayatını, Barcelona'ya ve dünya mirasına bıraktığı eserleri küçük bir özet yapmaya çalışarak anlatmıştım. Bugünse geçen bölümde anlattığım o yapıların içinde, o sokakların ortasında yürürken, yani kısacası fiziksel olarak bulunurken nasıl hissettiğimi, o fiziksel bulunma halinin neleri merak ettirdiğini ve o merakla neleri araştırmak istediğimizi anlatmak istiyorum. Öncelikle Dan Brown'un Origin, Başlangıç kitabını okuyan var mı aramızda? Eğer cevabınız hayırsa, böyle bir seyahate çıkmadan önce ama özellikle Barcelona'ya gitmeden önce bu kitabı okuyabilirsiniz. Origin sadece Barcelona'da geçmiyor, İspanya'nın farklı şehirlerinde geçiyor. Dan Brown'un 2017 yılında yayınladığı bir serinin devam kitabı aslında bu Başlangıç. Ve Başlangıç'ta şu anlatılıyor: zamanın başlangıcından bu yana insanlığın aklını kurcalayan, iki soruyu yanıtlamayı amaçlayan olağanüstü bir keşif ortaya koyuyor. Ve nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Kitap bu iki temel sorunun peşinden gidiyor. Dan Brown'un bu varoluşsal sorulara yanıtlarını bulmak için bu kitabı okuyabilirsiniz ama daha da ötesi, bu kitabı okurken kitapta geçen tüm o mekanları merak edeceksinizdir. Aslına bakarsanız benim dikkatimi çeken ve bu kitabın bugün bölümümüze konuk olmasını sağlayan şey Dan Brown'un bu kitapta İspanya'daki çok önemli mimari yapıları işlemiş olması. Yani romandaki olayların bir dahinin bulduğu bir keşifle başlaması, bu dahinin tüm dünyayı derinden sarsacak ve dinleri yok olma noktasına getirecek bir keşif bulduğunu söyledikten sonra söz konusu bu keşfini İspanya'daki bir müzede tüm dünyaya tanıtması ve olayların işlenirken çok önemli mimari yapılarda, mekanlarda geçmesi bugün elbette konumuzu ilgilendiriyor. Peki kabaca kitap nasıl başlıyor? Edmund Kirsch adlı bir bilgisayar dahisi tüm dinleri yok edecek bir keşif yapar. Bu keşfini de canlı yayında açıklamak ister insanlara. Fakat insanların tabii ki de inanç değerleri gereğince böylesine büyük bir keşfe hazır olmamaları nedeniyle olaylar patlak veriyor ve kitap boyunca bu olaylar birbirini seyrediyor. Ayrıca karakterimiz de Barcelona'da kitapta geçen ve birazdan bahsedeceğim benim de gittiğim yapılardan birinde yaşıyor. Şimdi peki bu kitapla, bu seyahatimle düşündüklerimi nasıl birbiriyle ilişkilendirdim? Şöyle ki Dan Brown'u bilirsiniz, kitaplarında hep insanı mekanlardan mekanlara savuran, insanı sanki kitabı okurken bir başka alemdeymiş gibi resmen bir dünya seyahatine çıkaran bir yazar Dan Brown. Onun kitaplarını okurken ama özellikle de Origin'i, Başlangıcı okurken hep acaba nasıl bir yerde geçiyor, nasıl bir ortam diye merak etme olasılığınız çok çok yüksek. İşte ben de bu İspanya seyahatimde kendimi tıpkı Dan Brown'un bizlere yaptığı gibi mekandan mekana savrulurken buldum. Hepsi de çok çok güzel mekanlardı. Ve hepsinden öylesine etkilendim ki ayrı ayrı sandal sendromları yaşarken gittiğim mekanların büyüsü bana hep mistik ve gizemli hissiyatlar verdi. Kitapta da aslında böyle bir hissiyat var. O nedenle bağdaştırmam aslında çok kolay oldu. İşte şimdi sizi Başlangıç kitabında da geçen mekanlardan oluşan, çok güzel, çok özel yapılardan oluşan bir yolculuğa çıkaracağım. Öncelikle Madrid'e gidiyoruz. Madrid'de ilk lokasyonumuz kitapta da geçen Palacio Real, yani Kraliyet Sarayı. İspanya'da kraliyet hakimiyeti var biliyorsunuz. Yönetim şekli de parlamenter demokrasiye dayalı monarşi, yani meşruti monarşi. Monarşiyle yönetilmiş her ülke gibi kraliyet sarayları da çok önemli. Başlangıç kitabındaki entrikaların çoğu burada Palacio Real Madrid'de, yani Kraliyet Sarayı'nda geçiyor. Çok büyük ve ihtişamlı bir saray elbette. Bir zamanlar Müslüman hükümdarlarını işgalci Hristiyanlardan korumak için inşa edilmiş bir kalenin bulunduğu yer olan ve bugün hala tüm ihtişamıyla ayakta kalan sarayın inşaatına 1738 yılında başlanmış ve tamamlanması da 17 yıl sürmüş. Sarayın içinde kraliyet cephaneliği ve Caravaggio gibi önemli ressamların eserlerinin de içinde bulunduğu bir resim galerisi de var. Ve tüm bu resim galerileri, bu cephanelikler dahil olmak üzere içeride 3000'den fazla oda olduğu göz önüne alınırsa buraya hayran kalmamak aslında imkansız. Ama bence saraydan çok bahçelerini konuşmamız lazım. Sabatini bahçeleri Kraliyet Sarayı'nın masallara açılan arka bahçeleri. Bu bahçeler beni biraz da eski zamanlara götürür ve yani aslında bu bahçelerin örneklerini kraliyetle yönetilen çoğu Avrupa şehrinde görürsünüz. Çok güzel sarayların arkasında hep çok güzel ve kocaman bahçeleri olur. Bu kraliyet bahçelerini aslında çok benzerlerini Viyana'da, İngiltere'de görmemiz çok mümkün. Çünkü oralarda kraliyetle yönetilmişti. Ve işte bu bahçeler beni neden eski zamanlara götürüyor? Çünkü oralara gittiğimde hep şunu düşünüyorum. Çok bakımlı, çok güzel bitkilerin, ağaçların olduğu bu bahçelerde kocaman etekleriyle saraydaki prenseslerin buralarda yürüyüşler yaptığını hayal ederim hep. Ve Netflix'teki Bridgerton vardı ya, böyle bir hayal alemine sokar bu bahçeler beni. Neyse şimdi hayal aleminden çıktıysak ilginçtir ki şu an İspanya kraliyet ailesi bu sarayda yaşamıyor. Kitapta da adı geçen ve çok mütevazı bir ev olan Palacio de la Zarzuela'da yaşıyorlar. Orada kalıyorlar. Ayrıca İspanya'nın şu anki kralı olan 6. Felipe'nin de kitaptaki Prens Julian'ın tanımına oldukça uyduğu söyleniyor. Yani Dan Brown aslında bayağı İspanya'nın normlarından oldukça etkilenmiş. Şimdi sırada bu kitapta da adı geçen Reina Sofia Modern Sanat Müzesi var. Bu yapıya iki taraftan hayran kalacağız. Birincisi, beni aslında Instagram'dan takip ettiyseniz yapının bu anlatacağım giriş kısmını paylaştım, orada da anlattım. Nasıl bir girişi var? Biz yapıya sonradan yapılan modern tarafından giriş yaptık. Bu kısım kocaman bir çatı etkisiyle, bir çıkmayla karşılıyor bizleri. Ve bu ilk gördüğünüz anda devasa bir etki yaratıyor sizde. Çünkü kocaman bir yapı, kocaman bir çıkma var ve bu çıkmanın rengi bordomsu bir kırmızı, yani tamamen böyle sizi davet ediyor yapıya. İşte devasa bir davetkarlıkla giriş yaptığımız yapının modern avlusuna giriyoruz bir anda bu girişten ve Reina Sofia'nın giriş yaptığımız ilk kısmı burası oluyor. Modern Sanat Müzesi. Burada güncel eserler ve koleksiyonlar sergileniyor. Hayran kaldığım ikinci kısımsa şu. Yeni yapıdan tarihi yapıya geçiş yapılan kısım. Yani şöyle düşünün. Bir tarihi yapı var. Sonrasında da yeni bir yapı yapılmış. Ve bu iki yapı eski ve yeni olmak üzere birbirinden geçitin olduğu bir smooth, çok yumuşakça bir geçişin olduğu bir şekilde tasarlanmış. Dolayısıyla burada aslında eskiyle yeninin bir karma durumu var. İşte hayran kaldığım ikinci kısım da yeni yapıdan tarihi yapıya geçiş yaptığımız kısım. Burada yeni yapıyla eski yapı birbirini çok zarif bir şekilde öpüyor. Ve aslında çok tatlı bir şekilde yeniden eskiye geçiş yapıyoruz. Esas Reina Sofia olan kısım işte bu tarihi bina. Bu kısım 1986 yılında sanat müzesi olarak açılıyor. Ama aslında bu bina müze olarak işlevlendirilmeden önce ilk olarak San Carlos Hastanesi olarak hizmet vermiş. Şimdi bu kısımda neler var bu işte eski yapıda? Picasso, Dali, Joan Miró gibi önemli İspanyol ressamların eserlerinin sergilendiği kısım. Yapının ortasında da klasik çok güzel bir avlu var. Burada koşturan çocukları görmek çok keyifliydi. Aslında İspanya'da en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Bütün müzelerde çocuklar sınıfça öğretmenlerinin moderatörlüğünde müzelere geliyorlar. Acaba dedik biz o gün İspanya'daki müzeler öğrencilere ücretsiz olduğu için mi bu kadar sınıf ziyaret ediyor müzeyi? Ama Barcelona'da da öyleydi. Yani çok fazla okul, çok fazla sınıf toplanıp müzeyi ziyarete geliyordu. O an şey dedim ya, işte biz bunu yapamıyoruz sanırım. Çünkü çocuklar hep birlikte öğretmenleriyle sokaklardan yürürken müzelere geçiş yapıyorlar. Oralarda eserleri görüyorlar. Öğretmenlerinden o eserlerin hikayelerini dinliyorlar. Birbirleriyle o eserleri konuşuyorlar. Hiçbir şey yapmasalar bile bir sanat merkezinin, bir müzenin havasını soluyorlar hep birlikte. Yani aslında çok büyük bir fark var bence burada. Yani hep birlikte dışarı çıkmak, kolektif hareket etmek, kolektif hareket ederken sanatın içinde olmak bence eğitimde çok önemlidir diye düşünüyorum. Aslında tam da Reina Sofia'da bunu düşünmüştüm. İşte o avluda çok önemli eserlerin önünde sınıfça çocukların toplandığını görmek bana bunları düşündürmüştü. Peki kitapta Reina Sofia nasıl işleniyor? Burada Dan Brown'un seslendiği birçok ünlü eser var. Tabii ki en ünlüsü Picasso'nun Guernica'sı. Bu tablo hiç şüphesiz müzenin yıldızı. Bu aslında bir tablodan çok büyüklüğüyle bir duvar resmi ya da bir başka deyişle 1937 tarihli kübist bir başyapıt. Guernica, Nazilerin İspanya İç Savaşı sırasında Bask kasabası olan Guernica'ya yapılan bombalamalarını anlatan bir tablo. Hem anlatısı hem tekniği hem tarzıyla eşsiz bir başyapıt Guernica. İşte bu kadar etkileyici eserleri olan bu müzeden şimdi çıkış yapacağız ve bir başkasına geçeceğiz. Sıradaki yapı, kitapta geçmeyen ama benim size anlatmak istediğim, ziyaret edince hayran kaldığım Museo del Prado. Prado Müzesi çok özel bir müze. Burada zaten fotoğraf ve video çekimi yapılmıyor. Birbirinden önemli sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor burası ve çok tarihi bir yapıdan bahsediyoruz. Bahsettiğimiz bu müze dünyanın en önde gelen sanat müzelerinden. Peki neden? İçeride kimlerin eserleri var? Çok ünlü eserler de var, çok ünlü sanatçıların birden çok işi de var. Ama en popülerini söylemem gerekirse Bosch'un Dünyevi Zevkler Bahçesi burada sergileniyor ve müzenin belki de en kalabalık odalarından biri demek daha doğru olur. Açıkçası bu anlar benim için çok kıymetli. Aynı hisleri Viyana'da Belvedere Sarayı'nda Gustav Klimt'in The Kiss tablosunu gördüğüm anda da yaşamıştım. Ya da Uffizi'de Venüs'ün doğuşunu izlerken ya da Galleria dell'Accademia'da Davut heykelini ilk gördüğüm an. Hepsi benim için bir sevgiliyi ilk gördüğüm an gibi. İlk görüşte aşkta neler hissederseniz o his işte. Çok duygulanıyorum, çok etkileniyorum, dakikalarca baka kalıyorum. İşte Del Prado böyle anları çokça yaşayacağınız eserlerden oluşan bir müze. Tabii sadece Bosch'un değil, Caravaggio'nun, El Greco'nun, Velázquez'in, Goya'nın, Rubens'in, daha önceki Ditopik Düşünceler bölümlerinden iyi tanıdığınız bizim Ninja Turtles bölümümüzdeki Rafael, Titian, bunların eserleri, Dürer'in eserleri ve daha nicesi içeride var. Hepsine hayran kaldıktan sonra artık Barcelona'ya geçme vaktimiz geldi. Dan Brown'un başlangıç kitabı da söylediğim gibi Barcelona'da çokça geçiyor. Peki neden? Çünkü bir dahi yansıtacak en güzel ve özel şehir burası. Sanırım ben de ana karakteri bir dahi olan bir kitap yazsam o karakteri Barcelona'da yaşatırdım. Çünkü bu şehri geçen bölümden çok iyi bildiğiniz gibi bir dahi baştan yaratmıştım. Benim açık ara en sevdiğim Avrupa şehri oldu Barcelona. Bir mimar olarak, bir sanatsever olarak burada sanata ve mimariye doyacağınız çok yer var. Öncelikle Picasso'nun burada bir müzesi var. Bu müzede Picasso'nun bir sürü eserini kronolojik olarak ziyaret edebiliyorsunuz. İlk çizimlerinden son çizimlerine Picasso'yu bu müzede keşfedebilirsiniz her şeyiyle. Hele bir de Madrid'de Guernica'yı ziyaret ettikten sonra Reina Sofia'da bu müzeyi de gezince of harika bir sanat deneyimi diyebilirim. Picasso Müzesi'nde de en sevdiğim şey tarihi yapının içindeki avluları, avlularındaki merdivenleri oldu. Bence çok romantik bir etki veriyor yapıya. Buranın hemen yanındaysa MoCA Müzesi var. Burada modern sanat başyapıtları ve sanatçıları bulunuyor. Çok sevdiğimiz Kit Haring'den Yayoi Kusama'ya kadar, Dali'nin heykelinden Jean-Michel Basquiat'a kadar birçok modern sanat eseriyle baş başasınız buradan. Peki şimdi gelelim Barcelona'ya ve Gaudi yapılarına. Romanda da geçen 3 önemli yapıdan bahsedeceğim size şimdi. La Sagrada Familia, Casa Mila ve Park Güell. Aslında bu yapılara bonus olarak ben Casa Batlló ve Casa Vicens'in de içlerini gezdim. İnanılmaz yapılar bu yapılar. Ve bu yapılar hakkında daha fazla bilgiyi bir önceki Gaudi bölümünde anlatmıştım. Oradan dinleyebilirsiniz. Biz dönelim başlangıç kitabında geçen yapılara. Aslında anlamak ve anlatmak istediğim neden Dan Brown'un bu yapılara özellikle yer verdiği. Antoni Gaudi'nin Art Nouveau mimari akımını büyük bir ustalıkla temsil etmesi ve bunu harika dehasıyla yapması şehirde ortaya eşsiz yapılar çıkarmış. Biz Barcelona'yı anlamaya şehrin kuzey ucundan başlayacağız şimdi, yani Park Güell'den. Burası büyük bir kamusal park ve kitapta da geçiyor. Ama öyle bildiğiniz gibi bir park değil. Dünyada eşi benzeri olmayan bir park burası. Bu renkli ve ilginç park tam bir Gaudi işi. Park aslında 5 farklı yükseklik katmanından oluşuyor. Eğimle ve yükseltiyle dahice oynanmış mükemmel bir proje. Parkın en gözde yeri olan ana terastan, yani mozaik terastan öyle geçiyor. Parkın çıkışına bakarken, böyle tepeden parkın çıkışına bakıyorsunuz. Renkli bir dünya görüyorsunuz ama esas renkli dünya parkın çıkışına giden yolda. Aslında buraya gelene kadar park çok büyük ama ben ana yapısından bahsedeceğim parkın. çok uzatmamak için. 5. katmandan aşağı indikçe sizi başka başka dünyalar karşılıyor. Alice Harikalar Diyarı gibi yani, gerçekten şaka yapmıyorum. Önce sizi uzun kolonlu bir kısım karşılıyor. Buraya Hypostyle Room deniliyor. Az önce üzerinde durduğunuz terasın zemini şimdi sizin için tavan. İşte bu tavandaki renkli sembollerle içindeki kaybolduğunuz uzun sütunlar size Alice Harikalar Diyarı'nı yaşatan kocaman bir alan gibi düşünebilirsiniz. Aslında o alanların ana parçalarından biri gibi düşünebilirsiniz. Renkli bir dünya sunuyor burası size. Buradan aşağı indiğinizde, yani 3. katmanda da merdivenin hemen yanında sizi inanılmaz bir patika karşılıyor. Burayı insan eliyle bir tasarımcının yaptığına inanmak çok güç, çünkü bir doğa harikası gibi duruyor. Bu açılı kolonlu patikadan sonra tekrar merdivenlere vardığınızda artık sizi parkın meşhur renkli mozaiklere bürünmüş ejderhası Gaudí's Dragon, Gaudí'nin ejderhası karşılıyor. Tüm bunlara baktığınızda aslında size çok doğadan bir yapı gibi bahsettim. Bunun nedeni de bir önceki bölümde Gaudí'nin çok fazla doğanın içinde büyümüş olmasından dolayı olduğunu anlatmıştım. Çoğu yapısında Gaudí'nin doğadan çıkan bir parça gibi göründüğünü söylemem çok mümkün. Sanki bir ormanın içinde kolonlar, duvarlar, köşeler, her şey bir ağacın, bir bitkinin, bir ormanın bir parçasıymış gibi duruyor Gaudí'nin tüm yapılarında. İşte Park Güell'de de bunu görmek çok mümkün. Şimdi bizi karşılayan Gaudí'nin ejderhası bizleri şehrin bir başka sembolü olan La Sagrada Familia için uğurluyor. Aslında Sagrada Familia'dan ve Gaudí'nin onu nasıl yaptığından geçtiğimiz bölümde detaylıca bahsetmiştim. Bu bölümde sadece iç atmosferinin ve yapının dış cephesinin özelliklerini anlatmak istiyorum. Neden bu kadar mistik bu yapı? Öncelikle daha önce böyle bir kilise ya da yapı görmediğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben yapının içine girdiğimde gerçekten söylüyorum, bakın gerçekten gözlerim doldu. Ağladım, ağlayacağım oldum. Böylesine bir şey olamaz dedim. Yani karşılaşacağım şeyi çok iyi biliyordum. Çünkü bir kere onun bölümünü yaptım, size anlattım. Derken fotoğrafları çok net biliyorum, yapıyı araştırdım. Ama içine girmek, fiziksel olarak bulunmak çok farklı bir şey. Bu yüzden bence Barcelona'ya giderseniz Sagrada Familia'nın dışından geçip gitmeyin. Bence yapının içine girin. Yapının içine girebilmeniz için en az bir hafta öncesinden yapının giriş biletini almanız gerekiyor. Bunda nasıl yapabilirsiniz? Sagrada Familia'nın app'ine, uygulamasını indiriyorsunuz. Çok güvenli bir şekilde bu uygulamadan hangi tarihte, hangi saatte yapının içine girmek istiyorsanız o section'ı seçerek biletinizi alabiliyorsunuz. Gayet kolay. Ben bu yapının içine girdiğimde dedim ki bence bu yapı, aslında girmeye de gerek yok bunu söylemek için, ama bu yapı dünyanın 8. 9. yani her kaçıncı harikasıysa o harikası olmalı. Çünkü çok inanılmaz, yani bunu yapan biri olmuş olabilir mi diye düşündürüyor insana. Cephe yüksek bir kumdan kaleyi çağrıştırıyor. İç mekandaysa adeta güneş ışığının her açısı hesaplanmış gibi. Güneş ışığı vitray pencerelerine çarptığında bir sürü renk oluşuyor. İşin garip tarafı, bu bir sürü renk oluşurken hepsinin planlandığı, hepsinin tasarlandığı, çok akıllıca o vitrayların, o renklerin seçildiği çok belli. Yapının bir kısmında daha turuncu, sarımsı, kırmızımsı vitraylı ışıklar hakimken bir kısmı daha mavili, yeşilli. Yani aslında böyle doğanın dört elementini yapı size yaşatıyor gibi bir durum var. Ve güneş işte bu oyunlarla size yapıda çok farklı bir duygu yaşatıyor. Çünkü vitraylara güneş ışığı çarptığında bir sürü renk oluşuyor. İçerisi durmadan genişleyen ve uzayan bir sürü ağaçtan oluşuyor gibi. Az önce de söylediğim gibi Gaudí doğadan esinlenmeyi çok seviyor. İşte bunu da Sagrada Familia'nın içinde çok net görüyoruz. Yani gördüğümüz o kolonlar, o sütunlar, kocaman, devasa, upuzun kolonlar aslında birer ağaç gibi duruyor. Ve bir tane ağaç gibi de değil, yani uzayan bir sürü ağaçtan oluşuyor gibi. Sütunlar ve Art Nouveau tavan, iç mekan adeta insanı bu kadar doğadan çıkmış gibi olduğu için büyülüyor. La Sagrada Familia o kadar farklı bir dünya ki sanki böyle sanat eseri gibi, ama aynı zamanda böyle modern bir havası da olduğu için böyle çok tarihi bir mekanda değil gibi de bir uzay gemisinin içindeymişiz gibi de hissediyoruz. Ben bu hissiyatı biraz aslında ucundan Ayasofya Müzesi'ne benzettim. İçinin devasa büyüklüğü, tanrı ve inanç hisleri, bu hisleri bize yaşatma tarzı, yapının kadimliği bana benzer duygular yaşattı. Tabii şimdi Ayasofya çok daha tarihi bir yapı. kadimlik dersek Ayasofya'da daha büyük bir kadimlik var. Ama Sagrada Familia'nın böyle yeni bir havası da var. Çünkü biliyorsunuz Gaudi bitiremedi ya yapıyı. Geçen bölüm dinleyenler biliyor. Bitiremediği için çok fazla yeni mimarların dokunuşu da var. Yani yeni biten taraflar da var. Bu yüzden böyle çok çok tarihi bir alanda değiliz ama aynı zamanda hem çok tarihi, hem çok mistik, hem çok kadim, hem de çok modern bir yerdeymişiz hissi var. Şimdi bir de bu yapının ilginçliği şöyle. Dışarıdan yapıyı gördüğünüzde diyelim ki siz batı tarafından geldiniz, yapıyı gördünüz. Batı tarafındaki sokaktan yürüdünüz. Şimdi buradaki cepheyle doğu tarafındaki cephe çok farklı. Kuzey tarafındaki cephe çok farklı. Güney tarafındaki cephe çok farklı. Yani aynı yapı ama dört farklı yapı gibi aynı zamanda. Peki neden? Aslında bu bilerek yapılmış. Yapının dört farklı cephesi ve dört farklı anlamı var. Bitmeyen kilise aslında bu yapı. Bir noktada namı böyle biliniyor. Ama Sagrada Familia ne demek diye bakarsak kutsal aile anlamına geliyor. İncil'de Hazreti İsa adına ne anlatılıyorsa aslında katedralin her cephesinde işlenen figürlerle İsa'nın hayatını net bir şekilde izleyebiliyoruz. Tabii seçebilirseniz o kadar çoklar ve o kadar büyük ki başınız döner muhtemelen ve işte bu dört farklı anlam barındıran şey doğum, çile, zafer ve cennet. Cephelerde bu anlatılıyor. Katedralin dört bir cephesinde 12 farklı kule bulunuyor ve bu kulelerin anlamı Hazreti İsa'nın 12 avarisini temsil ediyor. Kulelerin tam ortasında İncil kitabının yazarlarını temsil eden 4 kule daha var. 17. kule Hazreti Meryem'i temsil ederken 18. ve en yüksek kule ise Hazreti İsa'yı temsil ediyor. Ve size şöyle söyleyeyim, zaten Sagrada Familia'da gezintiniz bittikten sonra sizi bir müze kısmı karşılıyor. Burada da Sagrada Familia'nın yapılış hikayesi anlatılıyor yıllara göre. Çünkü biliyorsunuz hani güncel bir yapılış bölümü de var. Burada görebiliyorsunuz bu anlattığım her bir kulenin yüksekliği daha farklı. Yani Hazreti İsa'nın 12 avarisi bir yükseklikte, İncil kitabının yazarları biraz daha yükseklikte, o 4 kule biraz daha yüksekte. 17. kule Meryem hepsinden daha yüksek ve Hazreti İsa'yı temsil eden en yüksek olan kule. Yani mimari yapılarda aslında bu yükseklikle saygınlığı da görebilirsiniz. İşte bu akıl almaz yapının 4 farklı cephesinden batı cephesi bizi kitapta da adı geçen ve Barcelona'nın bir başka simge yapısı olan Gaudí'nin ise bir başka başyapıtı olan Casa Mila'ya çıkarıyor. Casa Mila kitaptaki ana karakterin yaşadığı bina, aynı zamanda en üst katında yaşadığı kitapta geçiyor. Yine oldukça ayrıntılı bir şekilde bu yapıyı size geçen bölümde anlatmıştım. O yüzden lütfen geçen bölümü de dinleyin. O nedenle bu bölümde sadece yapının içine neden girmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Çünkü detayları var zaten. İşte hatırladığımız üzere bir önceki bölümden Casa Mila'nın lakabı La Pedrera, yani taş ocağı. Şimdi neden böyle bir lakap takılmıştı? Hatırlayanlar vardır. Dalgalı, soluk bir cephesi var Casa Mila'nın. Bu nedenle de taş ocağı lakabı takılıyor yapıya. Şimdi tabii ki de hemen bu yapılar şehirlerde yapıldıktan sonra insanlar wow ne kadar güzel diye karşılamıyorlar. Önce beğenmiyorlar, sindiremiyorlar, anlayamıyorlar. Belki de tüm mimari detaylarını bilmedikleri için değerini de anlayamıyorlar. İlk başta beğenmedikleri için böyle bir lakap takabiliyorlar. Aslında doğal süreçler bunlar. Antoni Gaudí'nin büyük bir ustalıkla tasarladığı bir apartman kompleksiydi bu hatırlarsanız. 1906 ve 12 yılları arasında inşa ediliyor ve içi dışından bambaşka ama aynı zamanda çok benzer bir yapıya da sahip. Bu binanın içine girmeli misiniz? Şimdi aslında geçen bölümden farklı olarak bunları yanıtlayayım bu bölümde. Casa Batlló'yu da anlatmıştım geçen bölümde. Casa Mila'yı da, yani şu an konuştuğumuz yapıyı da. Ben hepsinin içine girdim. Casa Vicens'ine girdim. Eğer mimariyle alakalıysanız, eğer sanat görmeyi, sanatı yapıların üzerinde görmeyi seviyorsanız bence hepsine girmelisiniz. Ama birine mi girsem acaba diye düşünüyorsanız şimdi size anlatacaklarımdan sonra bu kararı verebilirsiniz. Ama cevabım evet, bence kesinlikle girmelisiniz. Ama neden girmeliyiz? Şimdi içinde bizi nasıl bir dünya karşıladığına bakmalıyız. Öncelikle girdiğiniz anda sizi oldukça etkileyecek bir avlu karşılıyor. Bu avlu yapının ana avlusu, çünkü bir avlusu daha var. Gaudí bu avluları çok seven bir mimar. Hemen hemen her yapısında bir avluya rastlamanız mümkün. Yapının yine sıra dışı iç mekanından dairelerin içini gezebiliyorsunuz. Yani mutfak nasılmış, salon nasılmış, yatak odası nasılmış diye. Ama yapının esas etkileyici kısmı çatısında. Binanın en üst katı mimarın çalışmalarının sergilendiği bir müzeye çevrilmiş durumda. Bu müze kısmında neler var? Gaudi'nin bütün yapılarının tasarladığı zemin seramiklerinin, mobilyaların yani her tasarımın detaylarını içeren bir müze burası. Tek bir kat gibi düşünebilirsiniz. Çatı katıyı müzeye çevirmişler. Sonrasındaysa bu müzeden hemen çıkışında nereye geçiyoruz biliyor musunuz? Nutkunuzun tutulacağı bir terasa çıkıyoruz. Gaudi avluları sevdiği kadar terasları da çok seviyor. Asker miğferlerine benzeyen dev bacalarla bezeli çatıya çıktığınızda çok başka bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Bu teras basamaklı yapısıyla size yürüme parkurları sunarken aynı zamanda şehri de tepeden izleme imkanı sunuyor. Şimdi söylediğimiz gibi La Pedrera yani taş ocağı dış cephesi çok soluk görünen bir cepheye sahip. Fakat yapının içine girdiğinizde özellikle terasta çok renkli bir hava hakim. Yani böyle işte gerçekten Alice Harikalar Diyarı gibi mozaikler var, sarı renkleri hakim, turuncu renkleri hakim. Yani aslında ne kadar dış cephe soluksa içinde yaşanan hayat o kadar renkli. Şimdi söylediğimiz gibi şehri de tepeden izledik. Bütün bunlardan sonra yapıya girip girmeme kararını size bırakıyorum. Ve Dan Brown'un kitabında birçok dahinin çok büyük bir ustalıkla tasarladığı bu binanın en üst katında ana karakterini yaşatmasının hiç de şaşılacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Yapıyı görürseniz bana hak vereceksinizdir. İşte böyle ditopik keşifler sever ve ditopik düşüncelerimin eşlikçileri. Size bölümün başında söylediğim gibi İspanya seyahatimde Dan Brown'un bizlere yaşattığı gibi mekanlardan mekanlara savrulup sanki bir başka alemdeymiş gibi başka dünyalara aktım gittim. Bir gün siz de anlattığım bu mekanlardan bir diğerine savrulursanız beni, ditopik düşüncelerimi, bu mekanların yaşattığı duyguları ve Dan Brown'un başlangıç kitabını hatırlamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.